Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun hocamla birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen programımızda dinleyicilerimize özel bilgi ve sır, Raviyatül Adeviye, Hasan-ı Basri, Veysel Karani gibi büyük zatlardan bahsetmiş, aynı zamanda tasavvufun kurumsallaşmasının nasıl olduğu konusuna değinmiş, bu konularla alakalı menkıbeler ve tasavvuf öğütlerle paylaşmış idik. Aynı zamanda dinleyicilerimizden gelen sorulara da cevap vermeye çalışmıştık. Bu programda tasavvufa dair genel konulara değineceği gibi radyolar aracılığıyla programımızı takip eden kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerinin sorularına da cevap vermeye çalışacağımızı tekrar sizlerin huzurunda hatırlatmak isterim. Değerli dinleyenlerimiz, sorularınız için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam, bu programımıza tasavvufun diğer ilimlerle münasebeti ile başlamak istiyorum. Tasavvufun diğer ilimlerle münasebeti nasıldır hocam? Tefsirle isterseniz başlayabiliriz, tefsir ilmiyle.
Evet, tasavvuf zaman içerisinde bir ilim haline gelmiştir. Bir tabii ki haldir, bir hayat tarzıdır. Ama bunun eserleri, klasik kaynakları yazıldıkça nasıl tefsir ilmi, fıkıh ilmi, hadis ilmi, daha sonra kitapları yazılmış, hadis kitapları yazılmış, hadis usulü yazılmış, tefsir kitapları yazılmış, tefsir usulü kitapları yazılmış vesaire ve zaman içerisinde büyük bir ilim haline gelmiş ise tasavvufta önce züht hareketi olarak başlamış, ahlak hareketi olarak başlamış, maneviyat olarak başlamış, bir hayat tarzı olmuş, yaşanmış ama sufiler kendi hayat tarzlarını, duygularını, düşüncelerini kaleme aldıkça, yazdıkça artık bir külliyat oluşmuş. Tasavvufi literatür, tasavvufi eserler oluşmuş ve bu aynı zamanda bir hal olmanın yanı sıra bir ilim haline de dönüşmüş. Şimdi ilim olduğu zaman diğer İslami ilimlerle münasebetiyle başlamış. İşte tefsir ile ilişkisi vardır, hadis ile tasavvufun ilişkisi vardır, fıkıh ile tasavvufun ilişkisi vardır, kelam ilmiyle tasavvufun ilişkisi vardır, güzel sanatlarla münasebetleri vardır. Hatta bu ilimlerle zaman zaman bizim Hasan Kamil Bey hocamızın dediği gibi bir centilmenlik anlaşması da yapılmış, evet, diyor Kamil hocamız. Yani ibadetlerin yapılış şeklini fıkıh kitapları ele almış ama ibadetlerin huşu, ihlas, aşk ve vecd ile yapılması konusunu fıkıh kitapları ele almamış. Ama öyle bir boyut da lazım. Onu da tasavvuf kitapları ele almış. Yani bir elmanın iki yarısı gibi. Bir yarısı fıkıh, diğer yarısı tasavvuf gibi. Bunlar birbirini tamamlayan ilimler olmuştur. Efendim, tefsir ile tasavvufun nasıl bir ilişkisi olmuş deyince tabii ki tasavvufi tefsirler gündeme geliyor, akla geliyor. Kur'an-ı Kerim'i her alim, her hoca efendi kendi bilgisi, anlayışı doğrultusunda farklı şekillerde Kur'an-ı Kerim'i yorumlamış, izah etmiş ve bir kısım tefsir kitapları oluşmuştur. Bunlara işte dirayet tefsiri, rivayet tefsiri ve işari tefsir gibi bölümleri var. Dirayet tefsiri işte kendi aklını kullanarak, akli izahlarla yapılan tefsir. Tabi buna lügatların yardımı vesaire tabi de var. İkinci olarak rivayet tefsiri diye bir grup var veya bir tür var. Hadislerden yola çıkarak, çünkü Peygamber Efendimiz bazı ayetleri izah etmiştir, açıklamıştır. Onları toplayarak işte sebebi nüzullerine, yani hangi sebeple, hangi vesileyle bu ayet geldi, onları dikkat alarak yapılan tefsirlere rivayet tefsiri deniyor. Bir de işari tefsir deniyor. Tasavvufi tefsirlere işari tefsir. İşari, işaret kelimesinden geliyor. Yani sufiler diyor ki, evet, bu ayetin birinci manası budur. Kabul ediyoruz, doğru. Ama bu ayette şu ikinci manaya da işaret edilmiş olabilir.
Bunu neye dayanarak söylüyor sufiler hocam?
Bunu kendi tecrübeleri, kendi duygu dünyaları, bazen kalplerine gelen ilham, tamam mı? Bazen kalplerine gelen ilham, bazen de o tasavvufi bilgi birikimi içerisinde akıllarına gelen düşüncelerle söylüyorlar. Ama bunu yaparken çok önemli bir şey var. Bu tefsirdir demiyorlar veya tek birinci manası budur demiyorlar. Bu diyorlar işarettir. Yani bu ikinci mana demek o. Hmm. Evet, birinci manayı kabul ediyoruz. Doğru. Ama bu ayette şu ikinci veya şu üçüncü manaya da işaret olabilir diyorlar. İşte tasavvufi tefsirlerin böyle bir özelliği var. Zaten bunu demezlerse o zaman yanlış anlamalara müsait olabilir. Mesela ekimus salate manası namazı kılın. Sufi diyor ki tamam, birinci manası bu. Namazı kılın manası budur. Hatta kendisi namazı kılıyor. Hatta beşe beş katarak nafilelerle birlikte namazını kılıyor Sufi. Sonra diyor ki ama bu ayette ikinci mana olarak ekimu, bak ikame edin, ayağa kaldırın, diriltin. Yani adam gibi kılın. Bu namazı adam gibi kılın. İhya edin diye ikinci manası olabilir diye mesela böyle bir yorum yapıyor. Eğer efendim birinci manayı kabul etmezse bir kişi, kabul etmez de kendisi çok farklı bir manayı verirse o zaman yanlış yola kayabilir. Batıni tefsir vardır. Batınilerin yaptığı.
Evet.
Mesela diyor ki işte salat demek dua demektir diyor. O zaman ben dua edersem namaz kılma gerek yok diyor. O sapkın, batıni bir tefsirdir. O merduttur, red olunmuştur. Kabul edilmez böyle bir şey. Ama tasavvufi tefsirlerde hayır diyor. Bunun manası namaz kılın demektir. Kendisi de namazı kılıyor. Hatta dediğim gibi beşe beş katarak kılıyor. Ondan sonra ama diyor şöyle şöyle manalar da çıkarılabilir. İşareten. Tamam mı? İşaret olabilir diyorum. Veya
anlaşıldı.
Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de fahla naleyk Hazreti Musa Vadil Mukaddesi Tuva'da, Tuva Vadisi'nde giderken Cenab-ı Hak'la konuşuyor. Cenab-ı Hak Musa'ya hitaben estağfirullah inni ene rabbuke fahla naleyk, ey Musa ben senin Rabbinim, ayakkabılarını çıkar diyor. Şimdi bizim müfessirler yani Kur'an'ı açıklayan alimler, orası bir vadiydi, taş vardır, diken vardır. Acaba niye Cenab-ı Hak, hem karanlık, niye Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a ayakkabılarını çıkar dedi? Merak ediyorlar çünkü bu konuda bir açıklayıcı, başka bir ayet yok, hadislerde bilgi yok. Bazıları demişler ki belki de Musa Aleyhisselam'ın ayakkabısı işte murdar gitmiş bir hayvanın veya helal olmayan bir hayvanın derisinden, o deriden yapılmış bir ayakkabı olabilir. Onun için hani necis deriden olduğu için Cenab-ı Hak çıkar demiş olabilir. Bu tahmin. Bazıları o anda ayakkabısında bir kirlilik vardı. Belki de onun için ayakkabıdan çıkar demiş olabilir Cenab-ı Hak diye yorum yapmışlar. Bunlar yorumdur. Sufiler diyor ki bunlar yorum olabilir diyor. Bunlar mümkündür. Ama diyorlar belki burada bu ayette şöyle bir şeye, manaya işaret de olabilir. Nedir o işaret? Fahla çıkar. Naleyk iki ayakkabını. Burada mecazi olarak iki ayakkabıdan maksat iki şey. Dünya sevgisi ve ahiret sevgisi. Yani cennet sevgisi. Bu ikisinin kalbinden çıkar. Kalbinde sadece benim sevgim kalsın ey Musa ve ondan sonra yaklaş gel konuşalım. Belki de böyle bir mecazi, sembolik bir anlatım vardır.
Evet.
İki ayakkabıdan kastedilen iki sevgidir. Kalbinden bu iki sevgiyi at. Yani Allah, sadece Allah sevgisi kalsın. Dünya sevgisini ve cennet sevgisini kalbinden çıkar. Anlamında olabilir diyorlar. İlla budur mana demiyor. Buna da
ikinci
mana olarak olabilir diyor. Bir zenginleşme. Zaten tefsir dediğimiz budur. Yani tefsir dediğimiz birisi bir yorum yapar. Öbürü şöyle de bir yorum olabilir der. Başka bir müfessir bir şey daha izah ekler ona. Böylece tefsir dediğimiz o ciltlerce külliyat oluşmuştur. Yoksa bir ayetin bir tane manası vardı dediğimiz zaman o zaman işte bir cilt Kur'an-ı Kerim bir cilt tercümesi olur. Tefsir ilmi olmazdı.
Evet.
Dolayısıyla tasavvufi tefsir bazen kalbe doğan ilham ile bazen o tasavvuf kültürü içerisinde onun verdiği neşeyle birinci manayı reddetmeksizin ikinci, üçüncü mana olarak düşünülen yorumlardır ve zenginlik katmıştır. Yani tefsir ilmine zenginlik katmıştır. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan isimli tefsiri içinde tabii ki rivayet var, dirayet var, birçok şeyler var ama işaret de vardır. Yani tasavvufi yorumlarda vardır. Hatta Alusi'nin Ruhul Meani isimli tefsiri henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Normal tefsirlerini yapar. işte hadislerden sebebi nüzul vesaire vesaire söyler, yorumlarını yapar. En sonunda el-işara der. Yani bu tefsirde işari olarak şuna tasavvufi olarak şöyle bir manada veriliyor gibi. Tevilat-ı Kaşaniye yine tasavvufi tefsirdir. Efendim Necmettin Kübra'nın başladığı ve talebelerinin bitirdiği Et-Tevilat-ı Necmiye diye bilinen eserler. Daha bunlar gibi birçok tasavvufi tefsir yazılmıştır. Kuşeyri'nin Letaiful İşarat isimli eseri vardır. Arapçadır bu eser. Yakında tercüme edilmeye başlandı. Henüz bitti mi bilmiyorum. Letaiful İşarat diye. Buna benzer tasavvuf tarihinde tefsir ilmine katkı sağlayacak, yani Kur'an'ın anlaşılmasına katkı sağlayacak bir kısım tasavvufi yorumlar kaleme alınmış ve tasavvufi tefsirler oluşmuştur, yazılmıştır.
Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Hocam tasavvufun hadis ilmiyle ilişkisi ve hadis ilmiyle birlikte ortak olarak ortaya koyduğu çalışmalar nelerdir? Hadisle alakalı da bizi bilgilendirebilir misiniz acaba?
Evet, Peygamber Efendimiz As-ı Saadet'te hadislerin yazılmasına izin vermedi. Çünkü o zaman okuma yazma oranı düşük. İnsanlar yazılan metnin Kur'an mı hadis mi olduğunu karıştırabilir diye endişesinden dolayı benim sözlerimi şimdilik yazmayın buyurmuş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hayattayken sadece Kur'an-ı Kerim yazıldı. Hadisler yazılmadı. Daha sonraki dönemlerde sahabeden rivayetle sonraki nesiller hadisleri de yazmaya başladılar. Ve hadis külliyatları oluştu. Birçok hadis kitapları meydana geldi. Ama hadislerin açıklanma ihtiyacı da doğdu. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı tefsirler yazılmışsa, bu bazı hadisleri izah etmek için hadis şerhleri diyoruz. Şerh, açıklayıcı kitap yazılmaya başlandı. Efendim, aynı şekilde bazı sufiler de nasıl bazı ayetlere veya Kur'an'ın tümüne işari tefsirler yazmışlarsa, bir kısım hadisler üzerine, bunlar bazen bir tane hadis oluyor, bazen 40 hadis oluyor, bazen çok fazla yüzlerce hadisi alarak sufiler bu hadisleri açıklamak sadedinde bir kısım kitaplar kaleme aldılar. Yine kendi kültür birikimiyle, tasavvufi birikimiyle bu açıklamaları yapmışlardır. Ve böylece bir kısım eserler ortaya çıktı. İlk dönemlerde zahitlere bakıyoruz, aslında zühdle ilgili hadisleri, ahlakla ilgili hadisleri toplayıp onları meclislerinde okuyorlarmış daha ziyade. Açıklama pek yok. Sonraları yavaş yavaş açıklamalar eklemeye başlıyorlar. Yani bu hadisin tasavvufi kültürdeki izahı şöyle olabilir gibilerden. Ve bir kısım eserler oluşuyor. Mesela Kelabazi, efendim, Et-Taarruf Limezhebi Ehli Tasavvuf diye bir eseri vardır. Türkçe'ye tercüme edildi. Doğuş Devrinde Tasavvuf ismiyle.
Evet.
İlk dönem sufilerindendir Kelabazi. Buharalıdır. Hatta Gülabadi de denir. Buhara'nın bir mahallesi. İşte bu Kelabazi'nin Et-Taarruf isimli eserinin haricinde Arapça bir eseri daha var. Bahrül Fevaid diye. Bahrül Fevaid, efendim, iki cilt olarak basılmıştır yakın bir tarihte. Henüz Türkçe'ye tercümesi yok. Arapça bir eserdir. Ve birkaç yüz hadisi toplamış. O hadislere kendi tasavvuf kültürü ve birikimiyle açıklamalar yazmıştır Kelabazi. Yine erken dönem sufilerinden Hakim Tirmizi'nin Nevadirul Usul diye bir eseri vardır. Onun da muhtelif baskıları var Arapça. O da henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Aslında buradan yani bir yayın evlerine çağrı da yapalım. Allah'a şükür İsmail Hakkı Bursevi, ki Osmanlı döneminde Bursa'da yaşamış bir mutasavvuf, Celveti Sufisi Şeyhi, onun kaleme aldığı Ruhul Beyan Erkam Yayınları tarafından tercüme edildi. Şimdi herhalde bir veya iki cilt kaldı bitmesine.
Evet.
21. cildi çıktı en son. İşte Kuşeyri'nin tefsiri tercüme ediliyor ve bitti veya bitmedi bugünlerde, efendim, göreceğiz. Buna benzer bir kısım Bahrul Medid, bir tasavvuf tefsiri İbn Acibe'nin, bu basıldı, tercüme ederek basıldı. Yani bugün artık Türkçe bir kısım tasavvufi tefsirler okurlarımız, dinleyicilerimiz piyasadan bulup okuyabiliyorlar. Ama tasavvufi hadisleri, tasavvufi hadis şerhleri, yani hadisleri açıklayan, yorumlayan ve tasavvuf kültürlü yorumlayan eserler henüz daha yeterince Türkçemizde yok. Kelabazi'nin eseri henüz çevrilmedi. Hakim Tirmizi'nin Nevadir Usulü çevrilmedi. Daha buna benzer İbn Ebi Cemre'nin Behçetü'n Nüfus kalın bir kitaptır. Buhari'den Buhari'nin hadis kitabından öyle birkaç yüz tane hadisi seçiyor İbn Ebi Cemre. Bunlara açıklamalar yapıyor, yorum yapıyor ve Behcetün Nüfus diye basılmıştır. Bu İbn Ebi Cemre'nin kabri de Kahire'de. İbn Atavla İskenderi'nin türbesinin yakınında, oraya gitmiştik zamanında. İşte bunun gibi eserler var. Veya bir hadisi almışlar. Mesela Küntü Kenzen Mahfiyen hadisinin şerhi Bursevi'nin. O piyasada sanırım var. Bazen bir hadis almışlar. Bazen 40 hadisi almışlar. Mesela Konevi 40 tane hadisi almış. Bunun artısı eksisi olabiliyor. Onlara tasavvufi yorumlar eklemiş. Hasan Kamil hocamız bunun tahkikini yapmıştı. İşte tercümesi de çıkmış piyasaya. Veya daha önce söylediğimiz bu eserlerde 300-500 tane hadis, daha fazla hadis var. Kelabazi veya Tirmizi'nin şeylerinde, efendim kitaplarında. Ama bu eserler henüz daha Türkçe'ye tercüme edilmedi. Tercüme edilirse Arapça bilmeyen dinleyicilerimiz, okurlarımız bunları da okuyup istifade edebilirler inşallah diyoruz.
Hocam, tasavvuf ve hadis bağlamında bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Özellikle hani günümüzde hadis ilmi ve işte bu ilmin mütehassısları tarafından yapılan bir eleştiri diyelim buna. O da şu keşif yoluyla rivayet meselesi ve işte birçok zayıf hadis diye nitelendirileceğimiz hadislerin tasavvuf kitaplarında, mesela Keşfül Kafa, işte Acluni'nin Keşfül Kafa isimli eserinde veya başka eserlerde geçtiğini söylüyorlar. Bunun da hani rivayet açısından zayıf hadisler olduğunu ve bunun birçoğunun da tasavvuf kitabında zikredildiğini, tasavvuf kitaplarında zikredildiğini, sufiler tarafından bu kitaplara alındığını ve şerh edildiğini söylüyorlar ve bunu bir eleştiri olarak zikrediyorlar. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir acaba?
Şimdi efendim, hadis, tabii uydurma hadis, yani mevzu hadis kullanmamak lazım. Ondan uzak durmak lazım. Fakat zayıf hadis meselesine gelince, ulema demiştir ki, eğer fetva verecek isek,
evet,
haramdır, şu haramdır, bu helaldir diyeceksek, fetva vereceksek, fıkıh konusuysa, o zaman en sağlam hadisleri kullanmak lazım. Zayıf hadislerden uzak durmak lazım diyorlar. Çünkü o şeriat meselesi, haram helal meselesi. Ama eğer diyorlar, vaaz, nasihat meselesi ise, vaaz ve nasihat meselesi ise, insanları cennete teşvik etmek için bir hadis buldunuz. Mevzu, yani uydurma değil. Ama işte senedinde çok güçlü değil.
Evet.
Hasen veya biraz zayıf falan. Diyorlar ki, vaaz da insanları cennete teşvik, cehennemden uzaklaştırmak düşüncesiyle, nasihat türü şeylerde biraz zayıf da olsa kullanmakta zarar yok diyorlar. Tasavvuf ehli şu haramdır, bu helaldir diyor mu? O fıkıh ehlinin işi. Fıkıhanın işi. Tasavvuf ehli genelde nasihat, vaaz, ahlak, maneviyat, bu konularla ilgilenmişler. Bu konularda haram helal konuları olmadığı için, fıkıh konuları olmadığı için tasavvuf ehli güçlü de olsa rivayeti, zayıf da olsa çok fazla üzerine durmadan, yani senet kısmını fazla ilgilenmeden mana üzerinde durmuşlar. Vaazlarında, sohbetlerinde kullanmışlar. Ama tabii gerçekten mevzu olduğu, yani uydurma olduğu kesinse onlardan uzak durmak lazım. Ama dediğim gibi fetva verme durumumuz yok ise,
evet,
bir fetva vermiyorsak, efendim bir hadis bulmuşuz, cehennemin ne kadar kötü olduğunu anlatıyor, ne kadar azap verici olduğunu anlatan bir hadis ama rivayeti biraz, yani hadis tekniği açısından zayıf. Vaiz diyor ki, ben bunu alır da anlatırsam insanlar cehennemden korkar, harama gitmez. Maksat insanları haramdan korumak. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımız zaman efendim çok da önemli olmuyor. Yani öyle habbi kubbe yapacak mesele de değil. Ama mesele fıkıh meselesi ise, haram helal meselesi ise orada titiz olmak lazım demişler. Bu keşfen rivayet meselesi de, yani Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm, bana şöyle şöyle dedi veya bu hadis benim hadisimdir dedi.
Evet.
Bu tür şeyler çok nadiren bazen geçebiliyor. Burada rüya diyorlar, kişinin kendisini bağlar. Yani ben şöyle bir rüya gördüm, herkes bunu kabul etsin diyemeyiz. O kişinin kendisi bağlar. Yani ben rüya gördüm, bu rüyada sahih olduğuna inanıyorum. Çünkü rüyanın sadıkı var, kazibi var. sadık rüya olduğunu inanıyorum efendim dersiniz. O hadisle kendiniz amel edersiniz. Ama herkes bu hadise amel etsin diye baskı başkalarına yapamazsınız. Artı rüya konusu çok netameli bir konudur. Yani o konuya girersek şimdi uzun gider. Sonraki sohbetlerimize inşallah gireriz.
Eyvallah.
Çünkü yani rüyanızda evliyadan bir zatı gördünüz veya gördüğünüzü zannediyorsunuz. Ama gerçekten o mu o? Hani Bahaüddin Nakşibend veya Abdülkadir Geylani veya Ahmet Rifai gibi bir zatı gördüğünüzü zannediyorsunuz. Ama gerçekten o zat mıdır yoksa aldatılıyor muyuz meselesi vardır. Çok ince konulardır bunlar.
Şimdi inşallah tasavvuf ve fıkıh ilişkisinden sizlerden bilgi almak istiyoruz hocam. Buyurun.
Evet, tasavvuf ve fıkha geçmeden önce tasavvuf ve hadis ilişkisinden biraz bahsetmiştik.
Evet hocam.
Oradan bir örnek verelim isterseniz.
Buyurun.
Yani sufiler bazı hadisleri nasıl yorumluyorlar? Mesela hubbul vatan minel iman diye bir hadisten bahsedilir. Vatan evet. Sevgisi imandandır. Bunun bir zahiri manası var. İlk manası. Vatan sevgisi imandandır. İnsan vatanını sevmesi gerekir. Vatanını sevmezsek düşman gelir işgal eder, bayrak iner, ezan susar. Onun için bir insan imanı varsa, ahirete imanı varsa, Allah'a imanı varsa vatanınız düşmana karşı savunur. Ha Allah'a inanmıyorsa, haşa, ateist bir insansa, dinsiz bir insansa niye savunsun ki? Savunmaz. Çünkü ahirette yani şehitlik diye bir şey inanır mı? Adam ateist, dinsiz. Ahirete inanmıyor, şehitlik, orada cennet mükafat böyle bir şeylere inanmıyorsa o adam ülkesini savunmaz. Bu dünyada ne kadar çok yaşarsa o kadar kârdır diye düşünür. Bu dünyada nasıl ne kadar çok konforlu yaşarsam o kadar kârdır, ne kadar çok midemi doldurursam o kadar kârdır diye başlar ve böyle hazcı, egoist bir insan tipi ortaya çıkar. Yani başka ne çıkacak ki? Ama Allah'a inancı varsa, ahirete inancı varsa, cennette cehenneme inancı varsa, şehitliğin manevi bir şey olduğu inancı varsa o kişi vatanını savunur, düşmanlara karşı müdafaa eder, korur. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandan gelir. İmandandır. İşte mümin olan, inanan kişiyi savunur. Bunun birinci manası bu. Peki tasavvufi manası ne olabilir? Tasavvufi manası ne olabilir? Yani ikinci mana. Hubbul vatan, vatan sevgisi. Bizim ruhumuz ruhlar aleminden geldi. Yani ruhumuzun asli vatanı ruhlar alemi, öteki dünya. Çünkü Cenab-ı Hak bütün ruhları yaratıyor. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Kalu dediler ki bela, evet. Sonra o ruh dünyada hangi beden ile birlikte yaşayacaksa, o insan ana rahmine bir bebek olarak düşünce 40 günün sonunda, ana rahminde 40 günün sonunda veya başka bir hadise göre 3. 40 günün sonunda, yani 120 günün sonunda melek o kişinin, o bebeğin ruhunu ruhlar aleminden, alemi ervahtan alır, ana rahmindeki o bebeğe verir. Ve 9 ay küsur sonra beden ve ruh ile birlikte bir bebek olarak dünyaya gelir. Kaç yıl yaşayacaksa bu dünyada yaşar. Sonra ölünce bedenimiz toprağa girer, mezara. Ruhumuz gene yaşamaya, alemi ervahta ruhlar alemine döner, yaşamaya devam eder. Yani ruhumuz nereden geldi? Alemi ervahtan geldi. Öteki boyuttan geldi, öteki alemden geldi. Nereye gitti? Yine oraya gidiyor. Bizim ruhumuzun asıl vatanı öteki dünya. Ha, buradaki vatan kelimesini sufiyle hubbül vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır hadisini böyle anlıyorlar. Yani asıl vatanı sevmek, yani öteki dünyayı sevmek, ruhlar alemini sevmek imandandır. İmanın gereğidir. Bir kişi mümin ise, imanı varsa, ahirette ki kazanacağı mükafatlara, erişeceği mükafatlara imanı güçlü ise, ruhunun asıl vatanı olan öteki dünyayı sever. Öteki dünyaya gitmeyi de sever. Öteki dünyaya geçişin kapısı nedir? Ölüm. Öldüğümüz zaman bu ten kafesine hapsolmuş olan ruhumuz özgürleşiyor. Ve Allah ile mülakatı daha rahat oluyor. Bu dünyada bedenin şartlarında uyum sağladığı için üşüyordu. Yani ruhlar aleminde üşüme var mı? Yok. Bu dünyada üşüyoruz. Bedene girince. Terleme var bu dünyada. Hasta olmak var. Sıkıntı var, dert var, tasa var.
acıkma var vesaire. Öbür ruh kurtulunca bedenden artık terliyor mu? Yok. Üşüyor mu? Yok. Vize final derdi yok. Yani o dünyada hiçbir şey yok. İmtihan derdi yok. Dolayısıyla öteki dünyayı, ruhumuzun asıl vatanını sevmek imandandır, imanın gereğidir. Öteki dünyaya, asıl vatanımıza geçişin kapısı da ölüm olduğuna göre ölümü sevmek imandandır. Mümin ölümü sever. Onun için Hazreti Mevlana ölüm için ne diyor? Şebi aruz. Yani düğün gecesi diyor.
Evet.
İnsan sevgilisiyle buluşma anı. Yani en mutlu zamanı. Ama imanında zaaf varsa, inancında problem varsa veya amelinde problem varsa o zaman öteki dünyayı, ruhunun asıl vatanı olan öteki dünyayı sevemiyor. Öteki dünyaya geçişin kapısı olan ölümü de sevemiyor. Hatta ölümden korkuyor. Öyle kişilerin yanında, inancı zayıf kişilerin yanında biraz ölümden bahsetseniz aman diyor şu konuyu hemen kapat. Saçlarına aklar düşse eyvah diyor yaşlanıyorum. Yaşlanınca yaşlanmak yani ölümü hatırlatıyor. Hemen gidiyor saçlarını boyatıyor. Yüzü kırışınca estetik cerrahide yüzünü düzelttiriyor böyle. Niye? Yüzümdeki kırışıkları, saçımdaki akları görmeyeyim, ölümü hatırlamayayım diye.
Mezarlıkların girişindeki her nefis ölümü tadacaktır. Evet. Bu ibareye kaldıralım.
Peygamber Efendimiz ben diyor daha önce size mezarlıklara gitmeyin demiştim ama şimdi gidebilirsiniz diyor. Tavsiye ediyor. Çünkü ölümü düşünmek insanı dünya sevgilerinden ve diğer kötü ahlaktan kurtarmak açısından faydalı bir şey. Üskürü hadimel lezzet buyuruyor. Yani ağızların tadını kaçıran ölümü hatırlayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte Mevlana düğün dernek diyor ama inancında veya amellerinde böyle sıkıntısı olan kişiler aman diyor sakın ölümü hatırlatma. İşte evet. Sufiler hubbül vatan minel iman hadisini birinci mana doğrudur diyor. Tamam kendi vatanımızı savunmak ve sevmek imandandır. O mana kabul. Ayrıca tasavvufi olarak asıl vatanımızı yani ruhumuzun asıl vatanı olan öteki dünyayı, ahireti sevmek imandandır. İmanın gereğidir diye izah ediyorlar. Bu da bir tasavvufi hadis şerhi. Başka bir tane daha örnek verebiliriz. Efendim, el müminu miratul mümin. Mümin, müminin aynasıdır.
Evet.
Şimdi hadisin birinci manası nedir? İlk akla gelen mümin, müminin aynasıdır. İnsan aynaya bakınca neyi görür? Kendisini görür.
Kendini görür.
Yani ben mümin kardeşime baktığım zaman onun hakkında zihnime güzel şeyler geliyorsa demek ki benim için kalbim iyi ki o kalbimin temizliğini görüyorum. Yok kötü şeyler geliyorsa ona bakınca demek ki benim içimde problem var. Haset var, kibir var, bir şeyler var ki mümin kardeşimi kötü görüyorum. Bana aynı oluyor. Ha, o zaman ben mümin kardeşimi sevmem lazım. Onun hakkında güzel şeyler düşünmem lazım gibi birinci mana böyle olabilir. Peki bunun tasavvufi manası ne olabilir bu hadisin? El müminu miratul mümin. Mümin, müminin aynasıdır. Tasavvufi manası ne olabilir? El müminu, mümin olan insan, mirat aynasıdır. Neyin? El mümin. Allah'ın isimlerinden birisi nedir? El müminul müheyminul azizul cebbar mütekebbir diye ayete geçiyor.
Evet.
Yani eman veren, güvenlik veren insanlara, selamet veren. Mümin olan kul, el mümin isminin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın aynasıdır. Nasıl aynı oluyor? Tehallekû bi ahlâkillâh. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız hadisi vardır. Cenab-ı Hak sabırdır, sabırdır. Biz de sabırlı olursak Allah'ın sabır sıfatını yansıtmış oluyoruz kendimize. Tecelli etmiş oluyor bizde. Cenab-ı Hak rahmandır, rahimdir. Yani merhametlidir. Biz de merhametli olursak Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmış oluyoruz. Ve o rahim sıfatı, rahman sıfatı bizde bir şekilde kırıntısı diyelim tecelli etmiş gibi oluyor. Böylece Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtan bir ayna olmuş oluyoruz. Hadi zatında daha önce belki konuştuk. Suda Allah'ın samet sıfatı tecelli ediyor. Samet sıfatı veya ismi. Yani samet her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil.
Evet.
Demekti. Su, bitkiler suya muhtaç. Hayvanlar suya muhtaç. İnsanlar suya muhtaç. Ama su bunlara muhtaç değil. Bakın Allah'ın bir ismi suda tecelli etmiş. Su cemadat türündendir. Yani cansızlardandır. Bitkilerde çiçek, Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatı tecelli ediyor. Çiçek güzeldir, Allah da güzeldir. Cemal sıfatı tecelli edebiliyor. Veya bazı bitkiler bizim için rızık oluyor. Alıp yiyoruz. Allah'ın rezzak sıfatı bir bitkide tecelli edebiliyor. Hatta bazı çiçekler vardır, böyle belgesellerde belki görmüşsünüzdür. Çiçek içine böyle bir sinek falan bir şey konunca kapanıyor, evet, ve onu yiyor. Yani kapanıyor, onun ölüme sebep oluyor. Ne oldu? Kahretti, kahhar oldu, mümit oldu, öldürüm oldu. Bitkilerde birkaç tane sıfat tecellisi olabiliyor. Hayvanlarda daha fazla. Bir aslan avını parçalar yer, onun için kahhar veya mümit olur, öldürür, öldüren olur, kahredici olur. Aynı anne aslan biraz sonra gelir yavrularına süt verir, rezzak sıfatı tecelli etti. Veya Rahman Rahim yavruları için merhametli sıfatı tecelli etti onda. Hayvanlarda biraz daha fazla. Bakın bitki cemadatta su az. Nebatatta bitkilerde biraz daha fazla. Hayvanlarda daha fazla. İnsanlarda en fazla. İnsanlarda en fazla Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları tecelli eder. Düşman ülkemize saldırır. Ona karşı savaşırız. Mümit oluruz. Kahhar oluruz. Müntakim oluruz. Çocuğumuza rızık veririz. Besleriz. Rezzak sıfatı tecelli eder. Bir garibanı görürüz. 3-5 kuruş para atarız. Rahman Rahim sıfatı, merhamet sıfatı tecelli eder insanda. Evet. Vesaire vesaire. Ha, hatta diyorlar ki velekat kerramna beni Adem ayeti vardır. Biz insanı, beni insanoğlunu mükerrem ve mükemmel yarattık. Neyimiz mükerrem? Fil bizden daha güçlü, at bizden daha hızlı koşuyor. Yarasa bizden daha iyi görüyor. Hayır. Ruh, Cenab-ı Hak bize ruh verdi.
Evet.
Ve nefahtu fihi min ruhi diyor. O ana rahminde 40 günden önce nefs vardı. Çünkü o zigot büyüyor. Hatta hareket ediyor. Soğan ekiyoruz, soğan da büyüyor. Nefsi nebati, bitkisel nefs var onda. Veya nefsi hayvani. Mesela solucan kıpırdıyor değil mi? Kedi hopluyor, zıplıyor. Peki kedi insan mıdır? Değil. İnsani ruh var mı? Yok. Ne ruhu var? Nefsi hayvani. Yani hayvansal bir nefs, bir canlılık sahibi. Bitkilerde de nefsi nebati var. İnsanda da ana rahmine düştüğü andan itibaren nefs sahibidir. Yani canlılık sahibidir. Can vardır. O ana rahminde zigot büyür. Hatta kıpırdar. Ama 40 gün veya diğer hadise göre 3. 40 günün sonunda, yani 120 günün sonunda nefs artı o mudga, yani et parçasının üzerine bir de insani ruh eklemlenir. Tıpkı bir insanın üzerine bir elbisenin giydirilmesi gibi insani ruh ve nefahtu fihi min ruhi diye Cenab-ı Hakk'ın iltifat ettiği üzerine eklemlenir. Ve o ruh da Cenab-ı Hakk'ın özene bezene yarattığı, bakın yarattığı diyoruz. Özene bezene yarattığı bir ruh olduğu için ve nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Kendi ruhumdan üfledim. Şimdi ve beytiyel muharrem diyor. Yani haram etrafını harem eylediğim beyt. Beyti, evim diyor. Haşa, Cenab-ı Hak o evin içinde mi? Değil. Haşa. Cenab-ı Hak mekanı münezzeh ama beyti diyor. Kendini nispet ediyor. Abdi diyor mesela, kulum. Allah başka, kul başka ama Cenab-ı Hak sevdiği, değer verdiği şeyleri kendi nispet ediyor. Evet. Dolayısıyla bütün mülk onun, bütün mülk onun. Ama değer verdiği bazı şeylere, mesela Kabe Allah'ın değer verdiği bir mekan. Onun için beyti diyor, evim diyor. Yoksa Cenab-ı Hak onun için değil. İşte ve nefahtu fihi min ruhi ayetinde de niye kendi ruhumdan üfledim diyor. Nefs de, her şey onun aslında. Ama özene bezene yaratmış, bitkilere vermemiş ondan, hayvanlara vermemiş, sadece insana o ruhtan verdiği için, değer verdiğini ifade etmek için kendini nispet ediyor. Yoksa haşa, Cenab-ı Hakk'ın bir ruhu var, bir de cesedi mi var, bir de bedeni mi var? Haşa, öyle bir şey yok. Bunu da çünkü yanlış anlayanlar çok var. Onun için üzerine basa basa söylemek zorunda kalıyorum. İleriki sohbetlerimizde gerekirse tekrar ederiz bu mevzuyu.
İnşallah.
Yani haşa, Cenab-ı Hakk'ın bir ruhu bir de bedeni yok. Ama özene bezene yarattığı için kendine nispet ediyor. Evet. Şimdi tasavvuf ve hadis ilişkisini böylece burada bitirmiş olalım.
Hocam, tasavvuf ve hadis ilişkisini, fıkıh ilişkisine geçmeden isterseniz son programımızın son 5 dakikasına giriyoruz. dinleyicilerimizden gelen sorulara da girebiliriz. Benim de aklıma hadis ile alakalı anlatırken dinleyicilerimizden gelen sorulara gelmeden önce bir şey geldi. Mesela hubbul vatan minel iman veya el mümin miratul mümin. Yani bu hadislere baktığımız zaman aslında manasının direkt anlaşıldığını, hani zahiren bakılan manasının direkt anlaşıldığını düşünüyoruz. Akla gelen soru şu, yani birçok böyle hadisin veya ayetin ikinci ve üçüncü manası var mıdır? Yani yoksa belli hadislerde mi bu yorumlamalar veya bu belli ayetlerde mi bu yorumlamalar yapılıyor sufiler tarafından? Yoksa gerçekten her hadisin veya her ayetin ikinci, üçüncü, belki de hepsinin bir işari manası, yorumu var mıdır?
Efendim her ayetin olmayabilir ama bazı ayetler üzerine en azından bazı ayetler veya bazı hadisler üzerine sufiler kendi işte akıllarına ve kalplerine gelen tuluatla bazı açıklamalar yapmışlardır. Seb'ul methani, bir Kur'an kendine evet. ifade geçen bir ifade. Yani seb 7 ayet. Fatiha suresi 7 ayettir. Methani, bunu bazıları ikilenen, yani tek bazıları demiş bu tekrarlanan, her namazda tekrarlandığı için methani diyor demişler. Bazıları ise manası ikili. Yani 7 ayettir Fatiha ama ikili manası vardır. Bir insan, bir herkesin anladığı düz manası vardır. Avamın anladığı. Bir de avamın, yani sıradan insanların anlamadığı, sadece havasın, yani ilmi irfanı yüksek seçkin insanların anlayabildiği ikinci manası vardır diyenler de olmuştur.
Ki bunu hani Ulu Cami'nin açılışında Somuncu Baba Hazretleri için de anlatırlar bunu.
7 çeşit mana evet, vermiş diye.
Bursa, belki evet. de çok az anlayan veya hiç anlayamayan olduğunu, yani 7. manaya geldiğinde diye.
Evet.
Evet.
Bursa'daki Ulu Cami yapılınca ilk vaazı Somuncu Baba yapıyor. Fatiha suresine işte bir mana veriyor. Birinci manayı herkes anlıyor. Çünkü herkesin idrak şeyi farklı farklı. Demek ki en basit manayı verdi.
Evet.
İkinci manayı veya ikinci tefsiri yapınca cemaatin içinden bazıları anlıyor, bazıları anlamıyor. Üçüncü bir daha tefsir ediyor Fatiha'yı. Bu sefer cemaatin çok azı anlıyor. Çoğunluk anlamıyor hiç manayı. Dördüncü manayı işte 3-5 kişi anlıyor. Beşinci manayı belki 1-2 kişi anlıyor, anlamıyor falan. Böyle bir menkıbe vardır.
Evet.
Buradan da anlıyoruz ki idrak kapasitesi herkesin bir değil. Dolayısıyla ayetlerinde böyle çoklu manası olması mümkündür. Zaten böyle olduğu için tefsir ilmi vardır.
Eyvallah.
Bir ayetin bir tek manası var dediğimiz anda tefsir ilmini öldürmüş oluruz.
Eyvallah hocam.
Tefsir ilmi diye bir şey kalmaz geriye.
Hocam isterseniz son bölümde de dinleyicilerimizin sorusunu iletmiş olayım sizlere. Allah ile kul arasına girilir mi? Böyle bir soru var hocam. Buyurun.
Evet, şimdi halk arasında Allah ile kul arasına girilmez diye bir tekerleme vardır. Ben de diyorum ki Allah ile kul arasına girilir. Peygamber nedir? Resul, yani elçi. Elçiyi bir gönderen vardır. Bir de elçiyi kabul eden kişi vardır. İki kişi arasında elçi aracıdır. Cenab-ı Hak peygamberleri insanlara göndermiştir. Peygamberler Allah ile kul arasında aracıdırlar. Hani aracı olmuyordu? Bak, peygamberler aracı olmuş. Bu anlamda yani İslam'ı, dini insanlara öğretmek, tebliğ etmek, irşat noktayı nazarından bakarsak Allah ile kul arasına girilir. Vaiz çıkıyor kürsüye, İslam'ı anlatıyor. Dini insanlara ulaştırma, öğretme noktasında Allah ile kul arasında aracı, vasıta oluyor. Demek ki bu anlamda Allah ile kul arasına girilir. Peki hangi anlamda girilmez? Ortaçağ kilisesinde, Avrupa'daki ortaçağ kiliselerinde papazlar Allah ile kul arasına girip insanların günahını çıkarıyorlardı. Bir Hristiyan günah işliyor, gidiyor kiliseye, papaz efendi ben çok günah işledim, benim günahımı çıkar diyordu. Papaz da işte bir şeyler okuyor, üflüyor, biraz da kiliseye bağış para alıyor. Tamam diyor, senin günahını çıkardım. Şimdi İslam dünyasında böyle bir şey yok. Gerçek Hristiyanlıkta da yoktur. Sonradan uydurulmuş olan kiliseye sonradan böyle bir şey girmiştir. İslam'da zaten böyle bir şey yok. Bir Müslüman günah işlerse ne yapıyor? Elini açıyor. Ya Rabbi estağfirullah diyor. Beni affet diyor. Doğrudan evet. Allah'a tevbe ediyor. Hiçbir Müslüman günah işlediği zaman camiye gidip de veya müftiyata, müftülüğe gidip de Müftü efendi benim günahımı çıkar diyor mu? Camiye gidip hoca efendi benim günahımı çıkar diyor mu? Veya tekkeye gidip şeyh efendi benim günahımı çıkar diyor mu? Yok, böyle yok. Bir şey yok. Ha, demek ki İslam dünyasında günah çıkarma diye bir, böyle bir şey yok. Bu Allah ile kul arasında girilmez sözü kilise için söylenmiş bir sözdür. Yani orta çağdaki bu karanlık dönemde kilise halkın din duygularını istismar etmek için, halkın parasını soymak için işte gelin sizin günahını çıkarayım demiş. Yani ne haklı, Allah mısın ki günah affediyorsun, haşa. Ona karşı Luterler, reform hareketlerini, Rönesans hareketi başlatan Luterler ve onun ekibi demişlerdi ki ey papaz sen haşa Allah mısın ki günah çıkarıyorsun. Allah ile kul arasına girilmez demiştir. Doğrudur. Kilise için doğrudur. Papaz için doğrudur. Günah çıkaran rahipler için doğrudur. Peki bu söz İslam dünyasına adapte edilebilir mi? İslam dünyasında günah çıkarma diye bir müessese, bir işlem, yok. Bir eylem zaten yok. Ama bu sözü, Allah ile kul arasına girilmez sözünü, kilise için söylemiş olan sözü Almanca'dan İngilizce'den Türkçe'ye tercüme ediyorlar. İslam dünyasında kullanıyorlar ama bunun zemini yok bizde. Bu sefer tasavvuf düşmanlığı yapmak için kullanıyorlar.
Evet.
Vahabiler veya tasavvuf düşmanları bu sözü İslam dünyasında hiç yeri olmadığı halde, tabanı olmadığı halde sanki şeyhler Allah ile kul arasına giriyorlarmış gibi anlamsız bir tasavvuf düşmanlığı yapmak için bu sözü yanlış bir zeminde kullanıyorlar. Yoksa İslam dünyasında hiçbir şey günah çıkarmaz. Efendim ne yapar? Peygamber ne yapmışsa mürşitler de onu yapar. Peygamber Allah ile kul arasında tebliğ için girmiştir. İrşad için girmiştir. Vaizler de o şekilde girer. Müftüler de o şekilde girer. Şeyhler de o şekilde girer.
Eyvallah.
İslam'ı öğretmek irşad için girer. Onun haricinde hiçbir hoca, müftü, şeyh, vaiz günah çıkarmaz. O anlamda Allah ile kul arasına girilmez. Dolayısıyla hangi zeminde, hangi bağlamda söylendiği önemli. Dediğim gibi maalesef bu söz İslam dünyasında çok yanlış yerlere çekiliyor.
Eyvallah. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Bu programın da sonuna geldik. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Tasavvufa dair genel meseleler ve menkıbelerin yer aldığı bu programda sizlerden gelen sorulara da cevap vermeye gayret etmekteyiz. Bu vesile ile sorularınız için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.